Tamam. O zaman biz şimdi bilinmeyen diller ve çeviriler üzerine biraz konuşacağız. Ama ilk önce temel olarak bir dil veya bir lisan, hani Arapçadan gelen söz nedir? Aslında düşünecek olursak en temel olarak iletişim sağlamak için bir araçtır, bir dil. Yani iletişimde ilişkinin bir temeli. O zaman hem iletişim hem de ilişki içindir bizim dilimiz, konuşmamız oluyor. Ve zaten bu bizi hayvanlardan, bütün başka canlılıklardan bizi farklı yaratan bir şey oluyor. Başlangıçta Adem bahçesinde Adem, Havva ile Tanrı'nın arasındaki iletişim kusursuzdu. Zaten beraber yürüyorlardı bahçede, değil mi? İlişkisi de kusursuzdu. Harika. Ama düşüşten ve sonra Babil'de yaşanan olaylardan dolayı hem diller, dünyadaki diller çoğaldı, hem de aramızdaki iletişim sorunlar olmaya başladı. Yani ben İngiltere'den geldim. İlk Türkiye'ye geldiğimizde hiçbir şey anlamadım. Çünkü Türkçe bilmiyordum, Türkçem hiç yoktu. Şimdi 10 sene sonra bile bazı noktalarda, bazı zamanlarda biraz zorlanıyorum. Siz de belki beni anlamak için zorlanıyorsunuz bazen. Yani bizim dillerimiz farklı olduğu için böyle oluyor. Ama fark ettiniz mi bilmiyorum. Aynı dil konuşsak bile bazen yine de iletişim sıkıntılarımız oluyor. Değil mi? Bazen biz belki tam neler ifade etmeye, neler anlatmak istediğimizi tam açıklayamayız. Değil mi? Ama eğer biri çok yakından tanıyorsan, yani bir eş, çok yakın bir dostunuz varsa, bazen hani biz deriz ya sözlerin bittiği yere geliyoruz. Yani bazen biz anlatabiliriz bir şekilde. Yani belki tam anlatamayız ama onlar bizi anlıyorlar bir şekilde, yakın bir ilişkimiz varsa. Anlıyorsunuz değil mi beni? Yani biz böyle biliyoruz, böyle hissediyoruz. Diller üzerine de biri şöyle dedi, her öğrendiğiniz yeni dil, yeni bir kimlik gibidir. Belki tek dil biliyorsanız, hani belki şöyle resmetebiliriz bunu. Haritalar var ya, iki boyutlu. Hani üç boyutlu olan bir gerçeği iki boyut içinde gösteriyorlar. Peki tek bir dilimiz varsa böyle oluyor. Ama yeni bir dil öğrendiğimizde yeni bir, yani artık sadece iki boyutlu değil, yani artık derinlik falan görebiliriz. Yani resim ya da gerçeği değiştirmiyor ama yeni bir kat katıyor. Yeni bir şey ekliyor ona sanki. Ve benim kendi tecrübemden konuşacak olursam, Türkçe öğrendiğimizde özellikle ilahiler söylediğimde veya kutsal kitap Türkçe olarak okuduğumda benim iman hayatım için yeni bir şeyler katmaya başladı. Yeni bir dilde okuduğum için yeni bir boyuta girmeye başladım. Bazen mesela bazı kavramlar Türkçe'de ifade etmek, İngilizce veya başka dillerde ifade etmekten daha kolay oluyor. Yani benim aklıma hızlıca gelen pek fazla örnek yok ama belki sadece tek bir kötü örnek var. Torpil kelimesi. Hani tamam, bazen iyi bazen kötü ama İngilizce'de torpil anlatmak istersen bir paragraf lazım. Burada ise torpil anlatarsan, işte torpille girdim falan dersen herkes anlar neresi söylemeye çalıştığını. Hani diller arasındaki farkı bu. Ve bazı dillerde kutsal bir dili var. Yani Tanrı katına, Allah katına daha iyi bir şekilde ulaşman için kutsal bir dil öğrenmen lazım. Ve Yahudiler için bu da İbranice'ydi. Ve bir gün İsa Mesih'in havarileri, öğrencileri ona geldi ve bize dua etmeye öğret diye sordular. İsa ağzını açtı ve hemen onlar şok oldular. Sözlerinden dolayı değil, hangi dil kullandığından dolayı. Çünkü onlara İbranice'de, kutsal dilde bir dua öğretmedi. Onların halkın konuştuğu dil Aramice'de bir dua öğretti. Ne göstermeye çalışıyordu? Aslında bizim yüreğimizin dili neyse öylece Tanrı'yla konuşabiliriz. Yani herkes kendi dilinde Tanrı'yı tanıyabilir ve Tanrı'ya yaklaşabilir. Hamdolsun yeni bir dil öğrenmemize gerek yok. Tanrı'ya ulaşmak için özel bir dile, özel bir yere, özel bir şey yapmamıza gerek yok Tanrımız, babamızla konuşmak için. İster Türkçe, İngilizce, Lazca fark etmez. Herkes istediği şekilde Tanrı'yla konuşabilir artık İsa Mesih'in aracılığıyla. Zaten İsa Mesih gelmeden ve çarma girmeden önce Tanrı'yla olan iletişimimiz, ilişkimiz kopuktu. Ama İsa Mesih öldüğü için ve yeniden dirildiği için artık tam bir ilişkiye, tam bir iletişime sahip olabiliriz. O zaman şimdi sana en kolay gelen dil neyse Tanrı'yla, İsa Mesih'in aracılığıyla, Kutsal Ruh'un yardımıyla Tanrı'ya konuşabiliriz. Babamızla konuşabiliriz. Hamdolsun değil mi? Hamdolsun. Çünkü bu gerçekten iyi bir haber, bir müjde oluyor. Ve daha güzel bir şey var. Tanrı bizi yarattığı için bizim ruhumuzun neler söylemek istediğini o biliyor. Çünkü bizi yakından tanıyor. Ama aynı zamanda geçen hafta peygamberlik üzerine çalıştığımızda bu haftada göreceğimiz gibi Rab çocuklarına çeşitli birbirlerinden farklı armağanlar dağıtıyor. Ruhsal armağanlar dağıtıyor. Hem kendimiz için hem de başkaları bereketlemek için. Ve bilinmeyen diller ve çeviriler de bunlardandır. Bu konuya girmeden önce ilk başta şunu demek istiyorum. Eğer bu armağan sende yoksa önemli değil. Tamam mı? Bazı kiliselerde işte bilinmeyen dillerle konuşmuyorsan, kutsal ruhu almamıştın, o zaman kurtulmadınız falan derler. Biz öyle düşünmüyoruz. Bu öğretiş kutsal kitapta bulunmuyor. Peki bu görüşüyle ilgili sorunu nedir? İki hafta önce paylaştığı gibi onlar ruhsal olgunluğumuz, ruhsal armağana göre ölçmeye çalışıyorlar. Ve bu yanlış. Ruhsal olgunluk bir başka, ruhsal armağanlar bir başka. Birbirlerinin arasında pek bir ilişkisi yoktur. Yani biri kutsal ruhun armağanlarına göre, onların hangi armağanlar aldıklarına göre ölçmeye çalışırsak yanılıyoruz. Biz neye bakıyoruz? Ruhun meyvelerini bakıyoruz birisinin hayatına baktığımızda. Hani kısacası hayatını İsa Mesih'e teslim etmişseniz, kurtuldunuz. Bütün günahlardan kurtulduk. Hamdolsun. İman ettiğimizde kutsal ruhu yüreklerimize konaklamaya başlıyor. Ve bize tüm gerçeğe yönlendirecektir. O zaman en önemli kısım bu. Varsa yoksa önemli değil. Rab için veya bizim için. Tamam mı? Ama bu öğretiş kutsal kitapta bulunduğuna göre buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bilinmeyen diller diye bir şey var. İncil'de iki tarz bilinmeyen dil var. Ve birincisi Paulus'un dediği insanların dili. Tamam mı? Bazen güçlü bir işaret olarak Rab karşıdaki kişinin anladığı ama bizim bilmediğimiz diliyle onlara hitap etmek için bizi aracı olarak kullanıyor. Tamam mı? Yani onun kısacası. Hani bazen anlıyorum ama konuşamıyorum deriz ya. Hani İngilizce anlıyorum ama konuşamıyorum. Bu tam tersi oluyor. Konuşuyorum ama anlayamıyorum. Hani ben hayatımda birkaç kez buna tanık oldum. Mesela 2 sene önce biz dua ve oruç zamanındaydık. Orada herkesin ortak dili Türkçeydi ama birçok farklı ulustan gelmiş olan kişiler vardı. İngiliz, Alman, Arap ve Fars imanlılar vardı Türklerin yanı sıra. Ve bir bayan Arap biriyle dua ediyordu. İkisi imanlı zaten. Ve dua ederken bilinmeyen dillerle dua etmeye başladı. Ondan sonra karşıdaki Arap kadın onu durdurdu. Sen ne söylediğini biliyor musun? Yani Arapça bildiğini bilmiyordum. Ama meğerse o Arapça'da bir şey söylüyordu. Aslında sanırım Arapça bir dua ya da Arapça bir ilahi söylüyordu Hristiyan olarak. ve harika bir mucize, harika bir tanık oldu. Bazen Rab kişilere bu armağan veriyor. En büyük şekilde zaten elçilerin işlerinin ikinci bölümünde bunu görüyoruz. Kutsal ruh aldılar bütün imanlılar ve ondan sonra konuşmaya başladılar. Ama herkes, orada duran bir 20-30 farklı ulustan gelmiş olan herkes müjde kendi ana dilinde duymuş. Oysa onlar, yani onun konuşanlar cahildi, pek diller bilmiyorlardı. Ama Tanrı bir şekilde bir işaret olarak onlarla konuşuyordu, onlarla iletiyordu, iletişim kuruyordu. Aynen Aden bahçesinde olduğu gibi ve aynen son gününde olduğu gibi aramızdaki ilişki ve iletişim kusursuzdu o zaman. Ve bugün bu armağan sık sık görmüyoruz. Neden? Bence pek fazla ihtiyacımız olmadığı için. Yani burada herkes Türkçe konuşuyor. O zaman yani ben Türkçe veya İngilizce konuşsam bu pek bir mucizevi bir şey değil. Olmayabilir. Yani böyle iletişim sorunlar pek fazla olmadığı için veya ortak dili olmadığımız için bunu sık sık görmüyoruz. Ama buna açık olalım arkadaşlar. Çünkü bu kutsal kitapta bulunuyor. Ve olunca çok güçlü bir işaret oluyor Tanrı'dan gelen. Ve şimdi en çok yaygın olarak gördüğümüz Paulus'un meleklerin dili dediği, yani ikinci olarak meleklerin dili veya ruhun iniltileri diyor Romalılar kitabında. Ve bu şeylere bakacağız şimdi kutsal kitaptan gelen ayetlerle beraber. Yani elçilerin işlerinde başka birkaç kez iman etmiş olanlar kutsal ruh aldılar ve ondan sonra bilinmeyen dillerle konuşmaya başladığını diyor. Hani onların bilmediği ve başka hiç kimsenin anlamadığı dillerle. Yani bu ayrı bir şey. İnsanların dili bir yanda, meleklerin dilleri başka oluyor. Yani bu insani bir lisan değil, Tanrı'nın veya meleklerin lisan dili oluyor. Ve bazen Tanrı toplulukta herkes bundan yararlansın diye aynı kişiye veya bir başkasına bunun çevirisini de veriyor. Tamam mı? Sanırım epey zamandır Yaşam Kilisesi'nde bunu görmedik ama birkaç sene önce biraz daha sık sık bunu görüyorduk, bu çeviri olarak. O zaman Paulus 1. Korintlilere bu konuların üzerine ne yazdığını bir göz atalım. Ondan sonra ona göre uygulamaya çalışalım. Tamam mı? O zaman kısacası ben bir sürü ayet hızlıca atlıyorum burada. Sadece birkaç ayet paylaşacağım burada. Ve 1. Korintliler 13. bölümünde başlayacağız. Çünkü en temel, en önemli kısım bu. Diyor, insanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmazsa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Yani temel olarak her şey sevginin üzerine olmalı. Olmalı. Eğer yüreklerimizde bir rekabet, büyük görünmek isteği, işte bunu yapsam Tanrı benden daha hoşnut kalır düşüncesi varsa konuşmamak veya bir şey yapmamak daha doğru, daha iyi. Temel olarak sevgi olmalı yüreklerimizde. Neden? Çünkü 8. ayet şöyle diyor. Sevgi asla son bulmaz. Peygamberlikler ortadan kalkacak. Diller sona erecek. Bilgi ortadan kalkacaktır diyor. Ama sevgi son bulmayacaktır. Sevgi sonsuza kadar, son gününden sonra devam edecektir. Ve bunu biraz görüyoruz. Vahiy bölümünde Tanrı ile yüz yüze geldiğimizde şöyle diyor, bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz keftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı, kurtarış, tahtta oturan Tanrımıza ve kuzumuza özgüdür. Hani bir gün herkes birbirini tam net bir şekilde anlayacak. Tek bir ağızla Tanrı'ya tapınacaktır. Bu nasıl oluyor? Bilmiyorum. Tek bir dil olacak mı? Çok diller mi olacak ama herkes iyi bir şekilde birbirlerini anlayabilir mi? Bilmiyorum. Ama bir şekilde iletişimimiz kusursuz olacak. Hem aramızdaki hem de Tanrı'yla olan iletişimimiz. Aynen Aden bahçesine dönüş gibi olacaktır. Şimdi 1. Korintliler 14'e geçelim. Şöyle diyor. Hani Paulus burada sanki bir şey tekrarlamak istiyor. Nasıl başlıyor? Sevginin ardından koşun diyor. İşte sevgi en önemli. Sevginin ardından koşun ve ruhsal armağanları özellikle peygamberlik yeteneği gayretle isteyin. Bilmediği dilde konuşan insanlarla değil, Tanrı'yla konuşur. Kimse onu anlamaz. O ruhuyla sırlar söyler. Peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi, cesaret ve teselli bulması için insanlara seslenir. Bilmediği dilde konuşan kendi kendini geliştirir ama peygamberlikte bulunan inanlıların topluluğu geliştirir. Hepinizin dillerle konuşmasını isterim ama peygamberlikte bulunmanızı yeğlerim. Diller inanlılar topluluğun gelişmesi için çevrilmedikçe ve bu kıt bir kelime çevrilmedikçe peygamberlikte bulunan dillerle konuşandan üstündür. Tamam mı? Buradan ne görüyoruz? Tanrı bizimle iletişim istediği için geçen hafta gördüğümüz gibi peygamberlik sözler ve bu hafta göreceğimiz gibi çeviriler topluluğa veriyor. Topluluğun yararlanmasın, yarar bulsun diye. Yani ben burada durup sadece bilinmeyen dillerle konuşursam siz Fransız kalacaksınız. Anlamayacaksınız değil mi? Ama çeviri varsa herkes bundan faydalanacaktır. Kutsal Ruh'un yardımıyla. Sonra 13. ayet şöyle diyor. Bunun için bilmediği dili konuşan kendi söylediklerini çevirebilmek için dua etsin. Tamam mı? Bilmediği dili konuşan kendi söyleyeceklerini çevirebilmek için dua etsin. Bilmediğim dille dua edersem ruhum dua eder ama zihnimde buna katkısı olmaz. O zaman bu ayetlere göre, bu demin okuduğumuz ayetlere göre bilinmeyen dillerin birçok fonksiyonların olduğunu görüyoruz. Ve ana olarak 3 fonksiyon olduğunu söyleyebilirim. Birincisi ruhumuzu geliştirmek için bir şey. 1. Korintliler 18. ayet şöyle diyor. Dillerle hepinizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum diyor Paulus. Tamam mı? Yani belki bu ruhsal bir kas gibi olduğunu benzeyebiliriz. Yani spora gidersin, antrenman yapıyorsun ağırlıklarla ama bu vücudun sağlığı için bir araç oluyor. Amaç değil, araçtır. Büyünün, bedenin sağlığı için ve kaslarınızın büyümesi için. Tamam mı? O zaman diller, kendi kendimde dua edersem, diller ruhsal bir büyüme sağlayacaktır, diyor Paulus. Ve benzer şekilde ben önce dediğim gibi, yani o harita örnek var ya, başka bir dil öğrendiğinizde sanki biraz daha derinlik falan oluyor. Rab, bu bilinmeyen diller armağan aracılığıyla bizim ona daha fazla başka bir boyutta anlamamızı sağlıyor. Yani bu başka ek bir bilgi değil, daha aynı bilgi ama daha derin bir şekilde anlayabiliriz. Anlatabildim mi? Öyle oluyor. Yani bizim Rab kendisine daha derin bir anlayış sağlayacaktır ve bizim büyümemize sağlıyor. O zaman birincisi ruhumuzu geliştirmek için bunu yapabiliriz. İkincisi, dualarımıza yardım ediyor bilinmeyen diller. Hani ilk söylediğim gibi bazen dualarımızla ne söylemek gerekli olduğunu bilmiyoruz. Yani bazen sözlerin bittiğine yere geliyoruz dualarımızda. Ama o zaman Paulus ne diyor Romalılar bunun bölümünde? Diyor şöyle, bunun gibi ruhta güçsüzlüğümüz de bize yardım ediyor. Tanrı'nın ruhu. ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeliyiz, bilmeyiz. Ama kutsal ruhun kendisi sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık ediyor. Hani Rabbin kendisi, Rabbin kendi ruhu bizim dua etmemize yardımcı oluyor. Bu harika bir şey. Ben, sizi bilmiyorum ama ben çoğu zaman nasıl dua edeceğim bu konuda bilmiyorum. O zaman bilinmeyen dillerle dua ediyorum. Çünkü o zaman biliyorum ki Rab bir şekilde beni kullanarak o durum için dua etmeme sağlıyor. Benzer şekilde bazen çok sevinçliyiz ama nasıl Rab'be en uygun şekilde şükredebileceğimizi bilmeyiz. Ama o zaman belki Mesih'in dediği gibi fışkıran bir pınar oluşuyor bizim içimizde ve sanki o övgü sözler taşıyor bizim yüreklerimizde bir bilinmeyen dil olarak. Ama bizim övgümüze, bizim dualarımıza yardım ediyor bilinmeyen diller, Rab tarafında sağlanmış olan. Ve üçüncüsü olarak Tanrı'ya teslim olmamızı yardım ediyor bilinmeyen diller. Yani bilinmeyen dillerle dua ederken ruhumuz Tanrı'nın ruhuyla zaman geçiriyor. Ve sonucunda tabii ki biz Rab ile zaman geçireceksek onu daha yakından tanıyacağız. Değiştirileceğiz. Daha iyi insanlar olacağız. Daha çok ona ve onun oğlun İsa Mesih'ine benzeyeceğiz. Paulus bu armağan çok faydalı bulduğuna göre, hani diyor işte herkesten çok, hepinizden çok bilinmeyen dillerle dua ediyorum. Yani ve Paul ve Tanrı bu iyi armağanı bize verdi, bazı kişilere verdiğine göre onun faydası olmalı. Olmalı bu açısından. Kullanmamızı istiyor verdiyse. Belki de oruca benzeyebiliriz. Yani orucun tam nasıl bana yardım ettiğini, tam ne yaptığını benim ruhsal hayatımda belki anlamayabilirim. Ama tuttuktan sonra daha Rabbi yakın hissediyorum. Benim ruhsal gelişimime bir şey katıyor ama nasıl olduğunu anlamıyorum. Ve bilinmeyen dillerle dua etmek bazen öyle oluyor. Yani kendimizi bir şekilde Tanrı'nın önüne eğiliyoruz. Alçaltıyoruz kendimizi. Ve bu iyi bir ruhsal şey oluyor değil mi? İyi bir ruhsal pratiği oluyor. Tanrı seven bir baba olduğuna göre armağanları kutsal ruhun aracılığıyla çocuklarına dağıtmaya seviyor diyor kutsal kitapta. Hani arkadaşlar istemek ayıp değildir. Bu şeyler yani ruhumuzu geliştirmek istiyor muyuz? Ne nasıl dua etmeyi bilmediğimiz durumlarda Tanrı'nın yardımına ihtiyaç duyuyor muyuz? Tanrı'ya daha fazla kendimizi teslim etmek istiyor muyuz? O zaman bu armağan isteyelim kendimiz için. Çünkü böyle olacaktır diyor. Ve Rab seve seve çocuklarına bu armağan dağıtmaya seviyor. Diyor Paulus, ruhsal armağanları gayretle isteyin. İstemek ayıp değildir. Sevgili babamızdan, göksel babamızdan. Ve şimdi topluluk olarak topladığımızda nasıl bu armağanlar kullanmamız gerekli olduğunu bir hızlı bir göz atalım. Şöyle diyor Paulus. Öyleyse ne diyelim kardeşler? Toplandığınızda her birinizin, bu önemli, her birinizin, hepimizin bir ilahisi öğretecek bir konusu, bir vahi bilmediği dilde söyleyecek ya da bir sözü ya da bir çevirisi vardır. Her şey topluluğun gelişmesi için olsun. Eğer bilinmeyen dillerle konuşulacaksa iki ya da en çok üç kişi sırayla konuşsun. Biri de söyleneni çevirsin. Hani çeviri çok önemli toplu şeklinde toplandığımızda. Çeviri yapacak biri yoksa bilmediği dilde konuşan toplulukta sessiz kalsın. İçinden Tanrı'yla konuşsun. Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. Kutsalların bütün topluluklarında böyledir diyor. Ani bi kaçhafta önce dediğim gibi biz eski ve yeni antlaşmadaki kutsal ruh bakıyorduk ya. Bazı kişiler işte kutsal ruh geldiyse herkes bayılıyor, her şey apar topar oluyor, herkes bilinmeyen dillerle konuşuyor. Yani herkes yani kafasına çok geçmiş oluyor. Yok, böyle değil. Tanrı düzen tanrısı, düzen seven bir tanrısı ve bunu düzen bir şekilde, düzenlenmiş bir şekilde yapacak olursak, kutsal ruh Tanrı'nın varlığı zaten aramızdadır. Ona layık bir şekilde toplantılarımızı yapmak istiyoruz, yönetmek istiyoruz. Bir de misafir düşünmemiz gerekiyor. Her hafta yeni misafirler var aramızda. Hani onlar geliyorsa ve herkes onların bilmediği bir şekilde konuşuyorsa ne düşünür? Oysa bundan sonra biri çeviriyorsa ve bu onların ruhunu çok dokunuyorsa, wow, gerçekten Tanrı aranızdadır diyecekler. Değil mi? Öyle bir kilise olmak istiyoruz. O zaman toplantılarımıza bunu nasıl uyguluyoruz? Nasıl pratik olarak nasıl yapabiliriz? Belki tapınma süresince kendi ruhumuzu geliştirmek için bilinmeyen diller, yani az bir sesli şekilde kendimizi dua edebiliriz. Umarım bu armağan varsa sizde en çok evde veya başka yerlerde bunu yapıyorsunuz. Ama toplantıda bunu yapabilirsiniz. Ama eğer paylaşacak bir dilin olduğunu hissediyorsan, paylaş, herkes yararlansın diye. Yani bu nasıl olduğunu, nasıl hissettiğini anlatamıyorum tam. Bir peygamberlik sözüne benzeyebilirsin, bir ruhunda hissediyorsun sanki. Benzer şekilde çeviriler için biri paylaşırken, yani ruhunda bir kulak Rab'e aç, yani belki senin aracılığınla bu çeviri vermek isteyebilir. Belki bilinmeyen dille konuşan kendisi çevirecek, belki bir başkası çevirecek. Ama böyle topluluğun yararı için Rab bir şey göndermek istiyorsa kesinlikle aramıza bir çeviri gönderecektir. Tabii ki bütün diğer ruhsal armağanlarla olduğu gibi tartmamız gerekiyor. Tartmamız gerekiyor yüreklerimizde. Korint'te Paulus, yani herkes çok apar topar, düzensiz bir şekilde bunu yaptığı için Paulus onları bir şekilde frenlemeye çalışıyor. Burada tam ters bir sorunumuz var. Çok fazla olmuyor. O zaman bir şekilde bu cesaret bulalım. Emin değilsek paylaşalım. Hata yapacak olursak sorun yok. Sorun yok arkadaşlar. Beraber öğrenelim. Beraber hepimizin yararı için genişleyelim, geliştirelim kendimizi. Sonuç olarak yani eğer her şey iyi niyetle, sevgi, saygıyla ve Tanrı'yı onurlandırmaya çalışarak yaparsak çok hata yapmayacağız. Değil mi? Ve Paulus bu bölüm şöyle bitiriyor. Özet olarak kardeşlerim, peygamberlikte bulunmaya gayretle isteyin. Bilinmeyen dillerle konuşmasına engel olmayın. Ancak her şey uygun ve düzenli biçimde yapılsın. Hani kısacası Tanrı bizimle iletişim istiyor. Bu armağan bunu sağlıyor. Bizi Tanrı'yla yakınlaştırıyor bir şekilde. Hem bireyler olarak hem de topluluk olarak. O zaman şimdi biz uygulama zamanına geçeceğiz. Birkaç öğüt vermek istiyorum size. Bilinmeyen dillerle dua etmiyorsanız Tanrı'dan iste. Kolay. Tanrı'dan iste bu armağan. Belki sana vermek istiyor. Herkese verilmeyecektir ama istemek ayıp değildir. İsteyelim bu armağan yoksa. Kendimizi geliştirebilelim için, geliştirmemiz için hem de topluluğumuzun gelişmesi için bunu isteyelim. Bilinmeyen dillerle dua ediyorsanız ihmal etmeyelim. Daha çok kullanalım hem kişisel olarak hem de topluluğun içinde. Ve Rab için özellikle topluluğunda paylaşmamız için yalvaralım bir şekilde. Aynı zamanda çeviri burada gördüğümüz için çok önemli olduğuna göre o armağan isteyelim şimdi.